Ayrım 33. Dönüş. Robert Charles Wilson. Sayfa 303. Perihelion'un birkaç tane arabasından birini ödünç alıp Phoenix'e doğru yola koyulduğum sırada Von, basına ve yeni gelen Arizona valisine son sözlerini dostane bir şekilde paylaşıyordu. Kimse yoluma çıkıp beni takip etmedi. Basının ilgisini çekmiyordum. Von Negoven'in şahsi doktoru olabilirdim. Birkaç basın çalışanı belki beni tanımış bile olabilirdi. Ama o yokken hiçbir haber değerim yoktu. Kenarından bile geçmiyordum. Güzel bir histi. İçerisi Kanada sonbaharı soğukluğuna gelene kadar klimayı açık bıraktım. Belki de medyanın söylediği şey budur. Umutsuz coşku. Von halka açılır açılmaz hepimiz hapı yuttuk ama her şeyde olabilir hissiyatı etrafı sarıp sarmalamıştı. Hem dünyanın sonunu hem de Marslıları düşünecek olursak imkansız olan ne vardı? Olasılıksız olan ne kalmıştı ki? Peki bütün bunlar edep, sabır, erdem ve ortalığı velveleye vermemek için yapılan bilindik argümanlara ne kazandırıyordu? E.D. kuşağımı dönü felci geçirmekle suçluyordu. Belki de haklıydı. Garip mi garip, 30 senenin tam ortasında bulmuştuk kendimizi. Hiçbirimiz önümüzdeki o kırılganlık hissini üzerimizden atamamıştık. Kafamızın üzerinde ciddi kişisel farkındalık kılıçları bekliyordu. Her zevkimizi lekelemekle kalmıyor, en iyi ve en cesurca hareketlerimizi bile çekingen, ürkek gösteriyordu. Ancak felç bile aşınır, kaygının ötesinde pervasızlık, hareketsizliğin ötesinde eylem yatar. İlla iyi veya akıllı bir eylem olacak diye de bir şey yok. Yol kenarındaki haydutluk hakkında tehlike işareti olan 3 takım otoyolu geçtim. Yerel radyodaki trafik muhabiri yolların polisin işi olduğu için kapalı olduğunu, sanki bakım çalışması varmış gibi bir kayıtsızlıkla söyledi. Fakat Ürdün Tapınağı'nın park yerine herhangi bir belaya bulaşmadan gelebildim. Ürdün Tapınağı'nın o an başındaki papaz asker tıraşı olan ve Bob Cobble adında genç bir adamdı. Kendisi telefonla konuştuğumuzda benimle görüşmeyi kabul etmişti. Kapıları kilitlerken arabanın yanına geldi. Sonra kahve, çörek ve biraz da zar zor anladığım konulardan konuşmak için bana konutuna kadar eşlik etti. Biraz göbek salmış bir liseli sporcuya benziyordu ama hala o eski takım ruhuyla dolup taşıyor gibiydi. ''Söylediğiniz şeyleri düşündüm.'' dedi. ''Diane Lawton'la neden irtibata geçmek istediğinizi anlıyorum. Peki siz de bunun kilisemiz için neden garip bir durum olduğunu anlıyor musunuz?'' ''Pek sayılmaz.'' ''Dürüst olduğunuz için teşekkür ederim. O halde açıklayayım. Bu cemaatin başına kırmızı düve krizinden sonra geçtim. Ama uzun yıllardan beri buranın bir üyesiyim. Merak ettiğin insanları tanıyorum, Diane ve Simon. Bir zamanlar arkadaşlarımdı. Artık değiller mi? Onları hala arkadaş olarak görmek isterim. Ancak bunu bir de onlara sormak lazım.'' ''Görüyorsunuz ya Doktor Dupre, Ürdün Tapınağı nispeten küçük bir cemaate göre çekişmeli bir geçmişe sahip oldu. Daha çok kırma bir kilise olarak başladığımız için oldu bu. Bir avuç eski kafalı dispensasyonalist hayal kırıklığına uğramış birkaç yeni krallık hippisiyle bir araya gelmiştik. Buluştuğumuz ortak nokta ise zamanımızın sonuna yaklaştığımıza dair tutkulu inancımız ve Hristiyan kardeşlik adına olan içten arzumuzdu. Tahmin edersiniz ki pek kolay bir ittifak değil. Kendi içimizde tartışmalarımızı yaşıyorduk. Parçalanma, insanlar Hristiyanlığın küçük köşelerine doğru yol alıyorlardı. Dürüstçe söylemek gerekirse cemaatin çoğuna ters düşen öğretisel çekişmeler oluyordu. Fakat Simon ve Diane ile olan durum şuydu. Fanatik Ürdün Tapınağı'nı ele geçirmek isteyen post-türbülasyon yanlısı bir kalabalıkla birlik oldular. Bu çetin politikaların doğmasına sebep oldu. Seküler dünya buna bir güç mücadelesi bile diyebilirdi. Bu mücadeleyi de kaybettiler herhalde. Hayır, düpedüz kontrol ellerindeydi bir süreliğine de olsa. Ürdün Tapınağı'nı çoğumuzu rahatsız edecek şekilde radikalleştirdiler. Dan Condon da onlardan biriydi. İkinci gelişi kırmızı bir inekle getirmeye çalışan serseri mayınlarla dolu ağa bizi karıştıran da ondan başkası değildi. Bunun ne kadar küstahça olduğunu düşündükçe hala hayrete düşüyorum. Sanki her şeyin sahibi inançlı insanları toplamadan önce sığır üreme programını bekliyordu. Papaz Cobel kahvesinden bir yudum aldı. İnançlarına bir şey diyemem dedim. Telefonda dayının ailesiyle iletişimi kestiğini söylemiştiniz. Evet, bu onun seçimi olabilir. Eskiden babasını televizyonda görürdüm. Korkutucu bir adama benziyordu. Onu kaçırmaya gelmedim. Sadece iyi olduğundan emin olmak istiyorum. Kahvesinden başka bir yudum aldı. Başka bir düşünceli bakış. İyi olduğunu size söylemek isterdim. Muhtemelen de öyledir. Skandallardan sonra bütün grup kırsaldan taşındı. Ayrıca bazılarının da hala federal dedektiflere konuşmak için açık çağrıları var. Böylece ziyaret etmenin de önünü kesmiş oldular. Ancak imkansız değil, değil mi? Onları tanıyorsanız imkansız değil. Sizin de bu niteliğe sahip olduğunuzdan emin değilim, Doktor Dupree. Size yön tarifini verebilirim, fakat sizi içeri kabul edeceklerini sanmıyorum. Siz bana kefil olsanız bile mi? Papaz Cobble gözlerini kırptı. Görünüşe göre bunu düşünüyordu, ardından gülümsedi. Arkasındaki masadan birkaç adet müsvedde kağıt aldı ve üzerine birkaç dize yön tarifi yazdı. Bu iyi bir fikir, Doktor Dupree. Onlara sizi Papaz Bob'un gönderdiğini söyleyin. Ama yine de dikkatli olun. Papaz Bob Cobble, Dan Condon'un çiftliğine nasıl gideceğimi yazmıştı. Şehirden saatlerce uzaktaki fundalık bir vadide bulunan iki katlı temiz bir çiftlik evi çıktı. En azından basit gözlerimle pek de bir çiftlik evi gibi gelmiyordu. Evle karşılaştırıldığında kötü durumda olan bir ahır ve grama çimeninden oluşan otlu topraklarda da birkaç sığır otluyordu. Frene basar basmaz verandanın merdivenlerinden aşağıya iş dolumu içerisindeki büyük bir adam zıplaya zıplaya indi. 110 kilo civarında sakallı bıyıklı ve de mutsuz bir ifadesi vardı. Camımı indirdim. ''Burası özel mülk koç'' dedi. Simon ve Diane'i görmek için geldim. Baka kaldı ve hiçbir şey söylemedi. Beni beklemiyorlar ama kim olduğumu biliyorlar. ''Seni davet mi ettiler? Çünkü buraya pek ziyaretçi gelmez de.'' Papaz Bob Cobble, gelmemin sizin için bir mahsur olmayacağını söyledi. ''Öyle söyledi ha? Size tamamen zararsız olduğumu söylememi istedi.'' ''Papaz Bob ha, kimliğin var mı?'' ''Kimliğimi çıkardım, aldı ve eve götürdü. Bekledim, camları açtım ve kuru rüzgar arabanın içinden fısıldayarak geçti.'' Güneş verandanın sütunlarından gölgeler yaratacak kadar alçaktaydı. Bu gölgelerde adam yanıma gelip kimliğimi geri verene kadar biraz daha uzadı. Simon ve Diane seninle görüşecek. Biraz kaba davranmış olabilirim, üzgünüm. Adım Sorley. Arabadan çıktım ve elini sıktım. Elimi sıkıca kavradı. Aaron Sorley, çoğu insan kardeş Sorley der. Çiftlik evinin hışırtılı kapısından içeri doğru bana eşlik etti. İçeride bir yaz sıcaklığı vardı ama ferahtı. Pamuk tişörtlü bir çocuk diz seviyemizden gülümseyerek geçti. İki kadının beraberce bir sürü insana yemek yaptıkları mutfaktan geçtik. Büyük tencereler ocaktaydı ve kesme tahtasının üzerinde de bir yığın kabak vardı. Simon ve Diane en üst kattaki sağdan son odada kalıyorlar. Yukarı çıkabilirsin. Fakat bir rehbere de ihtiyacım yoktu. Simon merdivenlerin başında beni bekliyordu. Eski saçak sapların varisi biraz bitkin düşmüşe benziyordu. Ki onu 20 sene önce Çinlilerin kutuptaki yapılara saldırdığı geceden beri görmediğimi düşünecek olursak bu pek de şaşırtıcı değildi. O da benim için aynı şeyi düşünüyor olabilirdi. Gülümsemesi hala göze çarpıyordu, büyük ve cömert. Simon kötü yola düşmeyi Tanrı'dan daha çok sevseydi, bu gülümsemesiyle Hollywood'u sömürebilirdi. Elimi sıkmakla yetinmeyip kollarını etrafıma doladı. ''Hoş geldin'' dedi. ''Tyler, Tyler Dupree, Kardeş Aaron sana biraz ters davrandıysa kusura bakma. Pek ziyaret edenimiz olmaz ama misafirperverlik konusunda hiç eli sıkı davranmayız. En azından bu kapıdan içeri girer girmez. Bu yolculuğu yapmanın en ufak bir ihtimali bile olduğunu düşünseydik seni önceden davet ederdik. Güzel bir tesadüf dedim. Arizona'da olma sebebim. Ah biliyorum, arada sırada haberleri duyuyoruz. Kırışık adamla birlikte geldin. Onun doktorusun. Koridordan aşağı doğru yürüyüp krem rengi bir kapıya, onların kapısı Simon ve Diane'in, vardık ve Simon kapıyı açtı. O da birazcık da olsa zamanın ötesinde bir rahatlıkla döşenmişti. Dalgalı döşeğinin üzerinde kapitone yorganı olan ve odanın köşesinde duran büyük yatak, pamuklu kumaştan yapılmış sarı perde, düz ahşap döşemenin üzerindeki pamuktan ve ufak halı. Pencerenin yanında da bir sandalye vardı, üzerinde de Diane oturuyordu. ''Seni görmek çok güzel.'' dedi. ''Bize zaman ayırdığın için teşekkür ederiz. Umarım işinden gücünden alıkoymamışızdır.'' ''Alıkoymamı istediğimden daha fazla koymadınız. Nasılsınız?'' Simon oda boyunca yürüdü ve Diane'in yanına gitti. Ellerini onun omzuna attı ve öylece bıraktı. ''İkimiz de iyiyiz.'' dedi. ''Belki rahat içinde yaşamıyoruz ama geçinip gidiyoruz. Galiba bu zamanda da insanların istediği tek şey bu.'' ''Konuşamadığımız için üzgünüm Tyler. Ürdün tapınağındaki olaylardan sonra kilisenin dışındaki dünyaya güvenmek daha zor oldu. Galiba her şeyi de duymuşsundur değil mi?'' ''İşler Arap saçına döndü.'' diye araya girdi Simon. ''Ulusal güvenlik papazın konutundan hem bilgisayarı hem de fotokopi makinesini aldı. Aldıktan sonra da bir daha geri vermediler. Bizim de tabii ki kırmızı düve saçmalığıyla hiçbir alakamız yok.'' ''Yaptığımız tek şey cemaat içinde broşür dağıtmamızdı. Yani bu tür bir şeye bulaşıp bulaşmamak istediklerine karar vermeleri için. Bu yüzden federal hükümet tarafından sorguya çekildik. Böyle bir şeyi hayal edebiliyor musun? Görünen o ki bu Preston Lomax'ın Amerika'sında bir suç. Umarım kimse tutuklanmamıştır.'' ''Bize yakın kimse tutuklanmadı.'' dedi Simon. ''Fakat herkesi gerdi.'' dedi Diane. ''Doğal karşıladığın her şeyden şüphe duymaya başlıyorsun. Telefonlar, mektuplar.'' ''Galiba dikkatli olmanız gerek.'' dedim. ''Ah evet.'' dedi Diane. ''Hem de çok dikkatli.'' dedi Simon. Diane düz pamuktan ve belinde bağlanan boydan bir elbise giyiyordu. Bir de taşralıların giydiği türbanlara benzeyen baklava desenli ve kırmızı beyaz bir başörtüsü takıyordu. Makyajı yoktu, ihtiyacı da yoktu. Diane'i pasaklı kıyafetler içine sokmak, bir spot ışığını asır bir şapkanın altında saklamaya çalışmak kadar nafileydi. Onu öylesine bir görmeye bile ne kadar hasret kaldığımı fark ettim. Akıl almaz bir hasretti bu. Onun varlığından duyduğum hazdan utanıyordum. 20 senedir birbirimiz için tanıdıktan daha ötesine gidememiştik. Bir zamanlar birbirini tanıyan iki insan, bu hızla atan nabza hakkım yoktu. Sadece ahşap bir sandalyede bana ve öteye bakarak tüy kadar hafif bir hızlanma uyandırıyordu. Gözlerimiz birbirini yakaladığında da hafiften yüzü kızarıyordu. Gerçek dışıydı ve adil değildi. Birine adil değildi, belki bana, muhtemelen de ona. Buraya hiç gelmemeliydim. ''Peki sen nasılsın? Anladığıma göre hala Jason'la çalışıyorsun. Umarım iyidir.'' ''Kendisi gayet iyi. Sevgilerini yolluyor.'' gülümsedi. ''Hiç de öyle olduğunu sanmıyorum. Jace öyle bir şey yapmaz.'' ''O değişti.'' ''Öyle mi dersin?'' ''Jason'dan epey konuştuk.'' dedi Simon. Eli hala Diane'in omzunu kavruyordu. Solgun pamuğun üzerinde eli nasırlı ve karanlık kalıyordu. ''Hem Jason hem de kırışık adam, yani sözde Marslı hakkında.'' ''Sözde değil.'' dedim. ''Orada doğmuş ve büyümüş.'' Simon göz kırptı. ''Öyle diyorsan doğrudur, ancak dediğim gibi konuştuk ve tartıştık. Şüphesiz ki insanlar Deccal'in aramızda gezdiğini biliyorlar. Şimdiden doğru zamanı kollayıp Beyhuda Savaşı'nın komplolarını kuran ünlü bir adam olabilir. Yani burada halkın gözü önünde olan kişiler ince elenip sık dokunur.'' ''Wundigo ve Deccal demiyorum ama böyle bir iddiada bulunsam yalnız kalmazdım. Onunla yakın mısın Tyler?'' Zaman zaman onunla konuşuyorum. Deccal olacak kadar hırsı olduğunu sanmıyorum. Gerçi E.D. Lawton bu açıklamaya karşı çıkabilirdi. Bizi dikkatli davranmaya iten de bu tarz şeyler dedi Simon. Bu yüzden Diane ailesiyle iletişime geçme konusunda sıkıntı yaşadı. Wendigo ve Deccal olabilir diye mi? Son günlerimize bu kadar yakınken güçlü insanların dikkatini çekmeyi istemiyoruz diye. Buna ne diyeceğimi bilemiyordum. Tyler epeydir yolda dedi Diane. Muhtemelen susamıştır. Simon'ın gülümsemesi tekrar kendini gösterdi. Akşam yemeğinden önce bir şeyler içmek ister misin? Bir sürü gazozumuz var. Mountain Dew sever misin? Olur dedim. Simon odayı terk etti. Diane ayak sesleri merdivene ulaşıncaya kadar bekledi. Ardından başını kaldırdı ve direkt bana baktı. Uzun mesafeden gelmişsin. İletişime geçmek için başka seçeneğim yoktu. Başına bu kadar bela almana gerek yoktu. Sağlığım yerinde ve mutluyum. Jace'e bunu söyleyebilirsin. Tabii ki Carol'a da. Umurundaysa iyi diye de. Gözetim için ziyaretlere gerek yok. Bu öyle bir şey değil. Sadece merhaba demek için buradın. Aslında evet, öyle bir şey. Bir tarikata katılmadık. Baskı altında da değilim. Öyle olduğunu söylemedim Diane. Ancak öyle düşündün değil mi? İyi olduğuna sevindim. Kafasını çevirdi ve batan güneşin ışığı gözlerini yakaladı. Üzgünüm, sadece biraz şaşırdım. Seni böyle görmek. Doğuda da işlerin senin için iyi gittiğine sevindim. İyi gidiyor değil mi? Çekince hissetmedim. Hayır dedim. Felce uğradım. En azından babam böyle düşünüyor. Bütün kuşağımızın. Dönü felci geçirdiğini düşünüyor. Hala yıldızların kaybolduğu o anda sıkışıp kalmışız. Bu sorunumuzu hiç çözememişiz.
Sen bunun doğru olduğunu mu düşünüyorsun?
Belki de herhangi birimizin itiraf edeceğinden daha doğrudur. Planlamadığım şeyler söylüyordum. Fakat Simon bir kutu Mountain Dew ve elmas gibi gülümsemesiyle her an geri dönebilirdi. Ve muhtemelen sonsuza kadar da bu fırsat kaybolmuş olurdu. Sana bakıyorum dedim ve hala büyük evin bahçesindeki kızı görüyorum. Yani evet, belki de E.D. haklıdır. Çalınmış 25 sene su gibi akıp gitti. Diane söylediklerimi sessizlikle kabul etti. Sıcak hava pamuklu kumaştan yapılmış perdeleri döndürdü ve oda karanlık oldu. Sonra kapıyı kapat dedi. Bu garip görünmez mi?
Kapıyı kapat Tyler. Kimsenin kulak misafiri olmasını istemiyorum.
Böylelikle yavaşça kapıyı kapattım. Ayağa kalktı, yanıma geldi ve ellerimi ellerine aldı. Elleri soğuktu.
Dünyanın sonuna birbirimize yalan söylemeyecek kadar yaklaştık. Aramayı kestiğim için üzgünüm. Ama bu evi ve telefonu paylaşan 4 aile var. Kimin kiminle konuştuğu çok belli oluyor.
Simon izin vermezdi.
Tam da aksine Simon kabul ederdi. Simon birçok alışkanlığımı ve kendi tuhaflıklarımı kabul ediyor. Ancak ona yalan söylemek istemiyorum, bu yükü taşımak istemiyorum. Fakat aramalarımızı özlediğimi itiraf etmek istiyorum Tyler. O aramalar benim için birer can kurtaran simidiydi. Param olmadığında, kilise bölünüyorken, öylesine kendimi yalnız hissettiğimde, sesin adeta bana ilham veriyordu.
O zaman neden durdun?
Çünkü bu ihanetti, önceden de öyleydi, şimdi de öyle.
Kafasını sanki zor ama önemli bir fikri aktarmaya çalışıyormuş gibi salladı.
Dönü hakkında ne kastettiğini biliyorum, benim de aklıma geliyor. Bazen dönünün hiç olmadığı ve hayatlarımızın farklı olduğu bir dünya varmış gibi farz ediyorum. Bizim yaşamlarımız, seninki ve benimki.
Gergin bir nefes aldı ve iyice yüzü kızardı.
Düşündüm ki, madem o dünyada yaşayamıyorum, en azından birkaç haftada bir bu dünyayı ziyaret edebilirim. Seni ararım ve eskisi gibi arkadaş olup dünyanın sonundan başka şeyler hakkında konuşurduk.
Bunu ihanet olarak mı görüyorsun?
Öyle, ihanet. Kendimi Simon'a verdim. Simon hem Tanrı'nın hem de kanunun önünde benim eşim. Doğru bir fikir olmasa bile yine de benim seçimim. Belki de olmam gereken bir Hristiyan değilim ama anladığım şeyler var. Görevim, tahammül ve birinin yanında ne olursa olsun durmak.
Ne olsa bile Diane?
Canın yansa bile. Sanırım ikimizin de nasıl hayatlar yaşayabiliyor olacağımızı düşünmek için çok kafa yormasına gerek yok.
Buraya seni mutsuz etmek için gelmedim.
Hayır ama öyle bir etkin var.
O zaman kalmayacağım.
Akşam yemeğine kalırsın. Öbür türlü kabalık olur.
Ellerini beline koydu ve zemine baktı.
Hala biraz mahremiyetimiz varken sana bir şey söyleyeyim. Ne olursa olsun Simon'ın bütün inançlarını paylaşmıyorum. Dünyanın cennete doğru inançlı bir yükselişle sona ereceğine inandığımı dürüstçe söyleyemem. Tanrı beni affetsin ancak bu benim aklıma yatmıyor. Fakat dünyanın bir sona ereceğine inanıyorum. Eriyor da hepimizin hayatlarını sona erdiriyor. Ve
Diane,
hayır bitirmeme izin ver, bırak da günah çıkartayım. Dünyanın sona ereceğine inanıyorum. Jason'ın bana yıllar önce söylediği şeye inanıyorum. Bir gün güneş şişmiş ve berbat bir şekilde doğacak ve birkaç saat veya gün içerisinde dünyadaki yaşamımız son bulacak. O sabah yalnız kalmak istemiyorum.
Kimse istemez.
Belki de Molly Seagram hariç diye düşündüm. On the Beach çalarken Molly de intihar haplarıyla duruyor olurdu. Molly ve onun gibi diğer tüm insanlar. Ben de yalnız olmayacağım, Simon'la olacağım. Sana itiraf ettiğim şey ise Tyler, bağışlanmayı istediğim şey. O günü hayal ettiğim zaman yanımda illaki Simon'ın olmadığı.
Kapı çarpılarak açıldı, Simon elleri boştu. Görünüşe bakılırsa akşam yemeği masaya kurulmuş bile dedi. Susamış gezginler içinde büyük bir sürahi dolusu buzlu çay var. Aşağı gelin ve bize katılın. Bir sürü şey var.
Teşekkürler dedim. Kulağa hoş geliyor.
Çiftlik evini paylaşan 8 tane yetişkin insan vardı. Sorley'ler, Dan Condon ve eşi, Mac Isaac'ler, Simon ve Diane. Sorley'lerin 3 çocuğu vardı. Mac Isaac'lerin de 5. Böylelikle mutfakla birleşen odadaki büyük sehpalı masada 17 kişi olmuştuk. Dan amca dua okuyuncaya kadar etrafta hoş bir şamata vardı. O anda da bütün eller birden birleşti ve bütün kafalar birden eğildi. Dan Condon grubun alfa erkeğiydi. Uzundu ve neredeyse kasvetli bir havası vardı. Siyah sakallarıyla Lincoln tarzı bir çirkinliğe sahipti. Dua okunurken bizlere bir yabancı çat kapı gelmiş olsa bile onu beslemenin erdemli bir davranış olduğunu hatırlattı. Amin. Konuşmanın akışında kardeş Aaron Sorley'in komuta zincirinde ikinci kademede yer aldığı sonucuna vardım. Muhtemelen işler kızıştığında da kuvvet uygulayan kişiydi. Hem Teddy MacIsaac hem de Simon Sorley'e saygı gösteriyorlardı ama nihai kararlar için Condon'a bakıyorlardı.
''Çorba çok mu tuzluydu?''
''Tam kıvamında'' dedi Condon. ''Son zamanlarda hava sıcaklamış mıydı?''
Dünyanın bu kısmı için gayet normal diye açıklamada bulundu Condon.
Kadınlar arada sırada konuşuyor ve çoğu zaman gözlerini tabaklardan ayırmıyordu. Condon'un eşi küçük, toplu bir kadındı ve acı çekiyor gibi bir ifadesi vardı. Sorley'nin eşi ise neredeyse kendisi kadar büyüktü ve yemeğe bir övgü geldiği zaman gözle görünür bir şekilde gülümsüyordu. Mac Isaac'in asık suratlı 40 yaş üstü görüntüsünün yanında eşi anca 18 görünüyordu. Hiçbir kadın direkt olarak benimle konuşmadı ve tanıştırılırken isimleri de söylenmedi. Diane bu zirkonların yanında bir elmas gibi kalıyordu. Görünen buydu. Belki de bu temkinli davranışlarının bir açıklamasıydı. Ailelerin hepsi Ürdün tapınağından gelen mültecilerdi. Amca Dan'in açıkladığına göre geçen sene Saskatchewan'a kaçan yaban gözlü dispensasyonalistler gibi en radikal cemaat üyeleri değillermiş. Ama bu papaz Bob Coble ve kolayca taviz veren ekibi gibi ruhsuz bir inanç içinde oldukları anlamına da gelmiyormuş. Şehirdeki baştan çıkarıcı şeylerden uzak kalmak ve son ana kadar bir manastır huzuru yaşamak için aileler birkaç kilometre ötedeki çiftlik evine taşınmış. Condon'un çiftlik evine. Söylediğine göre şimdiye kadar planları tam takır işliyormuş. Masadaki konuşmamızın geri kalanında da güç hücresi bozuk olan bir kamyondan, hala bitmemiş bir çatı tamirinden ve yakında gelecek olan bir septik çukuru krizinden konuşuldu.
Yemek bittiği için rahatlamıştım. Görünüşe göre çocuklar da öyleydi. Sordi kızlarından biri abartılı bir şekilde oflayınca Condon sert bir bakış attı. Bulaşıklar yıkanır yıkanmaz kadınların Condon çiftliğindeki işi Simon gitmem gerektiğini söyledi.
Yol size sorun çıkarmasın Doktor Dupre. Artık neredeyse her gece soygun oluyor dedi Condon.
Camları kapalı tutup ayağımı da gazdan çekmeyeceğim.
Muhtemelen en doğrusu da bu olur.
Senin için de sorun olmazsa Tyler, çite kadar seninle geleceğim. Böyle sıcak gecelerde yürüyüşleri seviyorum. Fener ışığı ile olsa bile.
Kabul ettim. Herkes içten bir şekilde veda etmek için sıraya girdi. Ellerini sıkana kadar çocuklar eğilip büküldü ve içeri yollandılar. Sırası geldiğinde Diane başını salladı ve gözlerini indirdi. Elimi uzattığımda yüzüme bakmadan sıktı.
33. ayrımın sonu. Sayfa 313.